Ayrım 15. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 200. Mum Hala'dan. Kemal Tahir kendi roman sanatını şöyle açıklıyor. Romancı ayrı bir dünya yaratıyor. Romancının önünde bir fanus var. Bu fanusun içine romancı kendi adamlarını atıyor. Böyle söylerken fanusu kaldırıp içine fiskeyle bir şey atar gibi de hareket yapıyor. Bu adamlar fanusun havasında o dünyanın kendi kanunları içinde yaşıyorlar. Not: ameliyatından önce bir gün söylemişti Kemal. İnsanlar zaman zaman dostlar arasında tasfiye yapmalıdır. Not: Kemal Tahir'de dil-ağız alaşımı. Şebin Karahisar, İstanbul Külhan Beyleri, Çorum Cezaevi. Konuşma notu: 21 Nisan 1988 Perşembe günü saat 14.30'da Kenterler Tiyatrosu'ndaki Kemal Tahir konuşmamın notları. Yıl dönümü törenleri konuşmaları nedir? 7 günde Ramiz, Erkin Gemisi, Bana Verilen Romanı. Reşit Menteş'in Cadde Bostan Plajı'nda ilk karşılaşma. Foto roman Topçuoğlu. Yakınlığımız 6-7 Eylül olayı. Dipnot: 6-7 Eylül olayları ertesinde Aziz Nesin ve Kemal Tahir gözaltına alınmış, aynı hücreyi paylaşmışlardır. Kaçtığım gece, onun evi. Dipnot: 12 Mart 1971'den birkaç gün sonra. Benim de aleyhimde bulunması, Halit Refik'in yazması. Gizimi verdiklerimden tek açıklamayan arkadaş. Not: Ergun Göze 17 Ağustos 1987 tarihli Tercüman gazetesindeki Nazım Hikmet ve Kemal Türkler başlıklı yazısında Nazım'la Kemal Türkleri alabildiğine kötülerken Kemal Tahir'i de şöyle kayırıyor. Ve amma bakınız, hiç Nazım'la beraber mahkum olan ve Rusya'ya kaçmayan ve Nazım'dan çok büyük edebiyat adamı olan Kemal Tahir anılır mı? Marksistlerimizce Kemal Tahir berraat ettirilmeye çalışılıyor mu? Ne gezer? Yazının aslı Nazım dosyasına konulmuştur. Not: Birlikte öldüklerime Kemal Tahir'i yazarken 6-7 Eylül kitabımdaki onunla ilgili notlara bakacağım. Hücrede er satma olayı, yayın evi kurma tasarısı, ilk anlaşmazlığımız, Mike Hammer'in olumluluğu üzerindeki savı ve her gün boşu boşuna yarına çıkarız umudu ve zeki insan olduğundan bunlara ve bütün savlarına inandırıcı dayanıklar bulması. Demagojidir çoğu. Bu dayanağı bulamadığı zaman yahu yine yanılmışız der. Not: Günümüzde Kitaplar Dergisi'nin Mayıs 1985 17. sayısında İbrahim Yıldırım'ın Halk Plajı adlı yazısı okunacak. Not: 1. Kerim Sadi'nin evinde. 2. Lenin diyor ki. 3. Sürekli despotizm halkı onursuz yapar. 4. Bakla vardı. Şezlong'da. Güzel, alımlı. 5. Selahattin Özdoğru, Mustafa Börklüce, Zehra Rıfat. 6. Neşe, iyimserlik, umut, kahkaha. 7. Harbiye Cezaevi, Kemal Tahir'in eşi. Sen daha layıksın, annesine saygı. 8. Örnek, kendilerini aydın sananlar, sidik yarışı. 9. Kocalarını sepet gibi taşıyan kadınlar, yılgın değil. 10. Büyüklere'de ayrılışımız. Bir tanık kaldı o dramatik geceden. Eşim, sofralar, dikiş. Nasıl yaptı Semiha? 11. Ölümünden sonraki çabaları. 12. Vakıf. Şanslı yazardır Kemal. Karısı ve kardeşleri bakımından arkadaş seçiminde aynı şeyi söyleyemem. 13. Yılbaşı gecelerimiz. O çılgın Charlestonlar, haftalık gezilerimiz. Münevver'de. Hep anardık. Ayağını kırması, topal kaldı. Not: 1983 yılı Eylül ayı 22. Perşembe gecesi Nişantaşı'ndaki evde Hadi Olca sofrada Kemal Tahir'i anlattı. Sofrada şunlar vardı, kalabalıktık. Daha bir yazar vardı. Kimdi? Tüh, Güralp, Emel, sonra anımsarım belki. Anlattıkları Kemal'in karakterini vermek bakımından çok önemliydi. Biliyorum, bir ticaret gazetesinde çalışıyorlar. Tanıştıkları da oradan. Hadi yer süpürmeye dek ayak işlerine, her işe bakıyor, haber toplamaya da. Kemal o zaman porno fıkralara çok meraklıymış. Her gün gelir gelmez birkaç müstehcen fıkra anlatırmış. Sonra günün birinde bunun doğru olmadığını, ayıp olduğunu söylemiş. Memleket ne halde filan demiş. Hadi ne oldu anlayamadım. Artık kendi kendine mi karara vardı, yoksa birisi mi bir şey mi söyledi diyordu. Bir de adama göre yüzüne hemen düşün değiştirmesini anlattı. Ki bu çok önemli. Adamına göre konuşur ve gerekçeler bulur. Müthiş bir şeydir. Örneğin Bedi Faik'in hoşuna gitsin, onunla yakınlık kursun diye köprü altında Eşref Şefik'in balıkçı lokantasında Çetin Altan'a Lumumba adama saçlarını yuttururlar filan deyip Çetin'i bile zivanadan çıkarmış. Dipnot: Patrice Lumumba 1925-1961. Afrikalı milliyetçi önder, Kongo yani Zaire Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başkanı. Belçika'nın müdahalesiyle gelişen bölgeci ayaklanmalar sırasında saçlarından sürüklenerek zorla görevden uzaklaştırılmış, ardından ayrılıkçı kuvvetlere teslim edilerek acımasızca öldürülmüştür. Ana Britannica'dan. Bunun örneği çoktur. Çok şükür bana böyle bir şey yapmadı. Adamına göre, rüzgarına göre rota değiştirir. Hem de üstelik yiğitlenerek. Demirtaş Ceyhun'un da anlattığı balık pazarında ya da çiçek pazarında Orhan Kemal, Kemal Tahir için atıp tutup geliyor demesine karşın sarılıp öpüşmeleri. Dipnot: Demirtaş Ceyhun anlatıyor. Anadolu pasajında bir lokantada Orhan Kemal tek başına içiyordu. Orhan Kemal'in yanına oturdum. O sıra Yeditepe'de Kemal Tahir'in esir şehrin insanlarını eleştiren Kamil Bey'in Serüveni başlıklı bir yazım çıkmıştı. Orhan Kemal yazıyı çok sevmiş. Yemek boyunca Kemal Tahir aleyhine demediğini bırakmadı. Birden Kemal Tahir pasajın kapısında belirdi. Yanlış anımsamıyorsam yanında Şakir Eczacıbaşı ve birkaç kişi daha vardı. "Vay Raşit!" diye bağırdı. Orhan Kemal de "Vay Kemal!" diye. Sarıldılar, öpüştüler. Taksim Parkı'nda bulunan mutfağa gidildi. Orhan Kemal ile Kemal Tahir uzun uzun dostça söyleştiler. Yemeğin sonunda Kemal Tahir yanıma geldi. "Sen daha çok gençsin, çok toysun. Kitabın öbür ciltlerini beklemeden eleştirmişsin," dedi. Ben de toyluğun cüretiyle "öbür ciltleri çıksın, onları da eleştiririm," dedim. Not: Kemal Tahir üzerine Yasko Edebiyat Haziran 1981. Oğuz Demiralp Devlet Ana. Not: Kemal Tahir ile ben ayrı dünyaların insanlarıydık. Anlaşmazdık hemen hiçbir konuda ama yine de dosttuk. Birbirimizden değilse bile o benden vazgeçmezdi. Ben de onu gerçekten severdim, dost bilirdim. Hem de kimi yanlarını hiç beğenmediğim halde. Böyle bir dostluk daha tanıdım Göte'de. Göte'nin de böyle bir dostu var. Göte, Karlsbad, 10 Mayıs 1812'de Jacobi'ye yazdığı mektupta şöyle diyor: "Yaratılışlarımızın birbirine nedenli ters düştüğünü ikimiz de daha çok genç yaştayken anlamıştık. Yaşlarımız ilerledikçe bu karakter ayrılığı büsbütün arttı. Buna rağmen bugün eğer karşılıklı sevgi ve samimiyetimiz, dostluk bağlarımızın kopmasını engellemişse, bunun için sevinip birbirimizi karşılıklı kutlamamız gerekir." Not: Her Gece Bodrum, Selim İleri, Bilgi Yayınevi, 2. basım 1978. Kemal Tahir'in kanser ameliyatı geçirdikten sonraki yaşamı. Ölümle randevulaşmasının ve sağlık durumunun dışında başka bakımdan da dramatikti. Eski arkadaşlarından kopmuştu. Bu kopuş iki yanlı olmuştu. Hem eski arkadaşları Kemal Tahir'den, hem Kemal Tahir eski arkadaşlarından kopmuştu. Bu kopmanın başlıca nedeni Kemal Tahir'in düşüncelerinde sürekli ve çok kısa zamanlar içinde aşırı değişmeler olmasıydı. Bana göre böylesine hızlı ve kısa zamanlar içindeki değişim doğal bir gelişme değildi. Akşam uzun uzun ve çok ateşli savunduğu bir düşüncenin, ertesi akşam tam tersinin 180 derece karşılığı olan bir düşünceyi yine aynı ateşlilikle ve uzun uzun savunduğu çok olmuştur. Bu sık düşünce değiştirmelerini kendine özgü davranış ve deyişiyle "ya biz yanılmışız, yanılmışız ki kötü yanılmışız, halt etmişiz ki o kadar olur" diye anlatırdı. Bundan sonra akşam onca ateşlilikle ve saatlerce savunduğu ve bir şiddetli söz kavgası biçimindeki düşüncesini açıklamaya başlardı. Böyle olunca Kemal Tahir'in kısa sürelerde sürekli değiştirdiği düşüncelerinden hangisine inanmak gerekirdi? Örneğin herhangi bir konuda onunla saatlerce ve şiddetle tartışan ben, ertesi gün onun bir gün önceki düşüncesini değiştirip benim gibi düşündüğünü görmekten büyük şaşkınlığa uğrardım. Sık sık bunun tersi de olurdu. İlk bakışta bilimsellikmiş gibi görünen bir kuşkuculuk ortaya atıyor ve şöyle diyordu: "Arkadaş, yıllarca oturduğun evinin kapı numarasını biliyorum demeyeceksin. Yanlış biliyorum, belki değişmiştir," deyip kapıya baktıktan sonra numarasını söyleyeceksin. Bu kuşkuculuk yargısına katılmamak elde değil. Ama böylesine sık değişken bir kuşkuculuk içinde hiçbir doğruyu yakalamak, hiçbir şeye inanmak, hiçbir insana, evdeki eşine bile güvenmek olanağı yoktur. Evet, Kemal Tahir kendisi de yaşamında böyle güvensizlik ve kuşku içindeydi. Ben de kuşkuculuktan, gerçeği sürekli araştırmaktan yana olduğum halde, Kemal Tahir'in sonunda güvensizliğe, inanmamaya, doğruyu gözden yitirmeye varan bu sık ve sürekli düşün değişikliğine karşı çıkıyordum. Yine bu kuşkuculuk üzerindeki bir konuşmamıza tartışma demiyorum, konuşma diyorum. Çünkü bir zaman sonra Kemal Tahir'le tartışılamayacağını artık anlamıştım. Hele o ağır kanser ameliyatından sonra Kemal Tahir'le hiç tartışmadım. Şöyle demiştim. Kuşkuculuk sendeki aşırılığa varır da sabah çıktığın evinin akşam kapı numarasının değişeceğini hesap edersen akşama gireceğin evi şaşırırsın. Kemal Tahir bu aşırı kuşkuculuğu içinde zaman zaman bir zamanki kendi düşüncesinin, inandığının tam tersini savunurken, örneğin Nazım Hikmet için uçkurunu toplayamaz bir zavallı, bizden bilecek. Yine örneğin Lenin için elin hayvanı bilmez, bizden bilsin garip gibilerden, hatta çok daha ağır sözler söylerdi. Oysa aynı Nazım için Mektuplar kitabının başında şunları söylemiştir. Nokta nokta nokta. Başka bir zamanda gerek Nazım gerek Lenin için yukarıdaki sözlerinin tam karşıtını da söylerdi. Bu değişkenlik baktığı, gördüğü şeylerden çok ve sık Kemal Tahir'in kendisinde oluyor demekti. Yani sabah çıktığı evinin kapı numarası akşam evine dönerken değişmiyor ama evinden çıkan Kemal Tahir değişerek akşam başka bir Kemal Tahir olarak evine dönüyordu. Şunu da söylemek gerekir ki Kemal Tahir'deki bu aşırı ve sık kuşkuculuğun olumlu yanları da oluyordu. Örneğin Samih Tiryakioğlu'nun kitabı yazılacak. Aynı kitabın iki basımını, eski yazı ve yeni yazı, kuşkuculuğa düşerek karşılaştırmak benim hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Ayrıca tarihe ilgisi olduğundandır ki böyle bir kuşkuya düşmüştü. İşte Kemal Tahir'deki bu sık ve sürekli değişkenlik ve aşırı kuşku ve onun gittikçe daha çok tartışılamaz olması. Örneğin Nazım ve Lenin için ölçüsüz sözleri eski arkadaşlarını ondan uzaklaştırıyordu. Ya da Kemal Tahir bu ruhsal niteliği ve davranışlarıyla eski arkadaşlarından uzaklaşmaktaydı. Kemal Tahir'in olumlu bulduğum başka yönlerini, niteliklerini gördüğüm için ondan hiçbir zaman büsbütün uzaklaşmamışsam da görüşmelerimi çok seyrekleştirmiştim. Hele ameliyatımdan sonra daha çok o beni arardı, o beni çağırırdı, o bana gelirdi. Hiç tartışmaya girmiyordum. Kırmak, üzmek istemiyordum çünkü. Düşüncelerini kabul etmiş görünemiyordum. Bu yüzden konuşmalarımız çok zorlaşıyordu. O ağır ameliyatından sonra onunla tartışmak istemiyordum. Çünkü onun tartışması herhangi doğal tartışma olmazdı. Tartışırken bütün canını, bütün gücünü, bütün varını yoğunu ortaya koyar, ringde boks maçı yapar gibi tartışırdı. Var gücüyle bağırır, bağırmaktan sesi kısılır, o sırada orada hazır olmayan ya da ölmüş bulunan kimi kişilere bol bol ve çok ağır söver, ter içinde kalır, iyice yorulur ama susmazdı. Eşi zavallı Semiha, dünyamızın az bulunur iyilerinden biriydi. Ama Kemal yeter artık yat diye uyarırdı. Böyle bir tartışmaya nasıl girebilirdim, hele o ağır ameliyattan sonra? O kerte çok anlaşamadığımız, birleşemediğimiz konular vardı ki, tartışsaydım aşağı yukarı her buluşmamıza böyle tartışmalara girmemiz gerekirdi. Ameliyattan önceki zamanlarda daha çok rakı sofralarında ben Kemal Tahir'in bir düşüncesine karşıysam doğrudan Kemal Tahir'le tartışmaz, onun düşüncesini hemen orada öğrenip benimsemiş görünenlere karşı tartışırdım. Bunun bir örneğini vermeden önce Kemal Tahir'in bir niteliğini daha söylemeliyim. Kemal Tahir sık sık değiştirdiği düşüncelerini, sanatçı mizacından ötürü çok coşkun abartılarla, ta en uç noktalara, ekstremlere vararak anlatırdı. Onun anlatma esprisine, nükte anlamına değil, espri, varmayanlar, Kemal'in bu uç noktalarda dolaşan düşünce akrobatlığını yerde normal bir yürüme, bir doğru ve düz söz sanırlardı. Kemal bir ara Türkiye'nin toplumsal yapısını araştırmaya başladı. O dönemde sayıları çok az da olsa kimi solcu aydınlar Türkiye'nin toplumsal yapısını araştırmak ve belirlemek gereksinimini duymuşlardı. Kemal Tahir'i tümüyle yadsıyanlar, yaptıklarını ve ayrık kişiliğini görmezden gelip küçümseyenler ne çok yanılıyorlar. Kemal Tahir Türkiye'nin toplumsal yapısını ilk araştırmaya kalkanlar arasındaydı. Bu araştırmasına benim bildiğim daha 1957'de el yordamıyla başlamıştı. Düşün Yayın Evi'ni kurduğumuz zaman. Onunki bilimsel bir araştırma değildi ama bir gereksinimdi. Türk yazarları olarak ülkemizin toplumsal yapısını elbet bilmemiz gerekiyordu. Özellikle Türkiye'de toplumsal roman yazabilmek için Türkiye'nin toplumsal yapısının bilinmesi ister doğru ister yanlış olarak baş koşuldu. Bu bilinmezse romancı karanlıkta yürüyor, yürüdüğü yolu görmüyor, bilmiyor demekti. Şurası gerçek ki bizden önce kuşak yazarlarında zaten böyle bir kaygı hiç olmamış ama çağdaşlarımız romancılar arasında Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerinde Kemal Tahir'den önce düşünen olmamıştı. Benim bu konudaki düşüncem Amerikan Koleji'nde, Amerikan Dershanesi'nde verdiğim konferans. Bir deprem olmuş gibi katlar birbirinin içinde. Bu bir bilimsel açıklama değil, bir sanatçı gözlemiydi, bir sezişti. Daha çok durum ortaya koyuyordu. Bizi bu araştırmaya, hatta merak ve ilgilenmeye götüren Türkiye'nin toplumsal yapısının gerçekten de kapitalist toplumların, zamanında endüstriyel aşamasını yapmış toplumların toplumsal yapısına benzememesiydi. Gözlemler de bu başkalığı gösteriyordu. Kemal'in 1960'tan sonra atütçü olması bu araştırmaların sonucuydu. Ondan da caymak üzereydi. Başta daima karşı gelmeye başlamıştı her zamanki kuşkuculuğuyla. Başlangıçta atüt tezini kabul etmişken sonra bunun dil yanlışlığını gördü. Asya tipi üretim tarzı. Tıp ve tarz aynı anlama. Asya tipi üretim ya da Asya üretim tarzı demek gerekir demeye başlamıştı. Daha atütçü olmadan az önceleri toplumsal yapımızı araştırırken Türkiye'deki sınıfların Batı ülkelerindeki kapitalist ülkeler sınıflara benzemediğini gördü. Ayrımlar, süreklilik, sınıfların kendilerini korumaları, aşılmaz sınırları olması. Bizde yok böyle değil, zenginlik burjuvalık değildir dedi. Öyleydi, sınıfların kültürü köksüz, kapkaç. Sonunda sınıflar yoktur dedi çıktı. Niçin böyle dedi? Bunu Kemal Tahir'in esprisi içinde anlamak gerekir. Daha önce söylediğim gibi bilimci değil sanatçı olduğundan düşüncelerini sanatçı coşkusuyla ve en uçlarda, en aşırı ekstremlerde anlatmak isterdi. Bu düşüncelerinde özgünlük yaratıyor ama. Türkiye'de sınıfların Batı sınıflarına benzemezliğini, niteliğini ya da niteliksizliğini Kemal Türkiye'de sınıflar yoktur diye anlatıyordu. Kemal orijinal olmak isterdi ama orijinali sınırlayamayınca orijinal olacağım derken paradoksal olurdu. Türkiye'de sınıflar yoktur yargısı da orijinallikten paradoksallığa varmıştı. Bir gece Kemal'in o eski tek katlı bahçe içindeki evinde içki sofrasındaydık. Kalabalıktık. Kemal'in konuştuğu konularda daha o gece hiç düşünmemiş olan kimi aydınlar Kemal'i hayranlıkla dinler sözlerini kabul ederlerdi. Bunların başında da Profesör Cahit Tanyol gelirdi. Onlara Kemal'in düşünceleri hem sol hem de orijinal ve üstelik de tehlikesiz geliyordu. O gece sofrada Cahit Tanyol da Kemal'e katılıp çok zaman yaptığı gibi Kemal Tahir'den daha çok Kemal Tahir'leşip Türkiye'de sınıflar olmadığını söylemeye, savunmaya başladı. Oysa biliyordum ki ne konuşmalarından anlaşılıyordu ki bu konular üstünde daha önce hiç düşünmemişti. Rakı sofrasındaki kulaktan dolma bilgilerle konuşuyordu. Bu konuda Türkiye'de sınıflar yok diyen yanlış olduğunu bilmediği bu düşünce sanki kendi düşüncesiymiş gibi Cumhuriyet Gazetesi'nde haftada bir yazardı bir yazı yazmıştı. Ben 961'de hapse girmeden önce Asaf Ertekin'in Cahit Tanyol için söylediği, sonra Kemal Tahir'in Cahit için söylediği, yahu eski yazıları okusa da aktarsa yeter, onu bile yapmıyor. Benim Cahit'e söylediğim, Sartre profesör, sen, Kemal kıs kıs gülmüştü. Dipnot, Aziz Nesin'in Kemal Tahir üzerine yazdığı bu notlardan şunu anlıyorum. Kemal Tahir Türk burjuvazisinin batıdan değişik olduğundan hareket ederek Türkiye'de sınıfların olmadığı düşüncesine varıyor. Bir rakı sofrasında Kemal Tahir'in bu tezini duyup Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haftalık köşesinde bu tezi savunan bir yazı yazan Profesör Cahit Tanyol'a Aziz Nesin aşağı yukarı şunları söylemiş olmalı. Aynı mantıkla Türkiye'de profesör de yoktur. Çünkü Sartre da profesör, sen de. İşte anlatmaya çalıştığım bütün bu davranışlarından ötürü Kemal eski dostlarını gittikçe yitiriyordu. Ona en bağlı görünen Doktor Hulusi Dostdoğru bile bana mektubu alınacak. Hulusi'nin ameliyattan sonra Kemal'in her sözünü yazarak öleceğini anlatması, Semih'e isyan etmişti. Dostluk konusunda bir gün bana, Erenköy'deki evimde, dostluk eskir, yenilemek, değiştirmek gerekir demişti. Daha ameliyat olmamıştı. Bu sözü hoşuma gitmedi. İncindim de. Kemal üstüne iyi düşünmedim. Benim dostluk ölçüm ve anlayışım çok başkaydı. Kemal'e hep dost kalmışımdır bu yüzden. Kemal'i içimden kınamıştım. Belki benim için de aynı düşüncededir diyerek yanıt vermedim. Kendisi bilirdi. Ama onun bu sözü içinde gerçek olsa bile, hatta bana göre bir vefasızlıktı ki Kemal vefasızdı. Nazım ise kavga arkadaşlarına aşırı vefalı, onun dışındakilere Kemal'den de vefasızdı. Örnekleri var notlar arasında. Eski dostlarını yitire yitire, oysa Kemal karakteri gereği çevresiz, dostsuz demiyorum, kalamayan bir tipti. Çevreli çevresinde kendi kalabalığı olmalıydı, yalnız kalamazdı. Nazım'ın yalnız kalamaması gibi değil, onunki başka. Evi, sofrası kalabalık, gürültülü, kahkahalı ve kavgalı olmalıydı. İşte bu yüzden yeni bir çevre edindi kendisine. Bunlar kimlerdi? Halit Refi, Metin Erksan, hesap uzmanı Özdemir Asaf'ın eski karısının kocası, Selma Tükel'in ağabeyi. Kala kala hele son yıllarında Selim İleri ile Naci Çelik. Neler yazacaktım, neler yazdım. Arkasını başka bir zaman yazarım. 6 Şubat 1981 gecesi saat 1.30'da uyanıp saat 5'e kadar bunları yazdım. Not, Türkiye gerçeği, toplumsal yapı, Türk insanı, Doğu-Batı ilişkisi. Kırgınlık olarak almadım. Niçin düşün adamı? Roman için. Tarihi materyalizm. Değişen, yazsana. Abartma, yazmazdı. Gölge birlikleri, 12 Mart gecesi. Mutlu Ay anısı, Fethi Naci, Mutlu Ay Selek, Kemal Tahir. İnsan kendisine Atatürk dedirtir mi? Not, Kemal Tahir niçin insanları sevmez? Niçin bunca romanının kahramanlarından hiçbirini sevmemiştir? Kemal Tahir için müvesvis, dipnot kuruntucu, kuruntu eden, doğuştan kuşkucu. Niçin işkillidir? Niçin iyiliğe, doğruluğa inanmaz? Niçin insanlara güvenmez? Niçin her iyi şeye işkillenecek, onda bir kötülük yan bulur? Çünkü kendisi de, kendi yaşamı da böyledir. Hiçbir roman kahramanına ve yaşamında hiç kimseye güvenmez. Çünkü kendisinin güvenilir kişi olmadığını bilmektedir. İşte bunca iyiliğini gördüğü Nazım'a yaptığı, Münevver'le ona ihanet etmiş. Yazarın yaşamını bilmedikçe, özel yaşamını bilmedikçe, eserlerinde de neyi neden öyle yaptığı anlaşılamaz. 13 Mart 1975 Perşembe. Not, 27 Nisan 1973, yeni ortam, Tektaş Ağaoğlu. Her dediği doğru muydu Kemal Tahir'in? Değildi. Hatta belki yanlışları doğrularından fazladır. Çok kere olaylara bakış açısı yanlış ve çarpıktır. 17 Nisan 1973, tercüman Ergun Göze. Kemal Tahir'de terkip yanlışları yok mudur? Görüş farklarımız bulunmaz mı? Yok olur mu? Bulunmaz mı? 26 Nisan 1973, Barış, Mehmet Kemal. Kemal Tahir'in tarih anlayışı ve metodolojisi buydu. Ama yorumlarının hepsine katılmak mümkün müydü? Burada bir tartışma açılabilir. Not, 23 Nisan 1973, yeni ortam, Akşit Göktürk. Ayrıca Kemal Tahir'in romanlarında ileri sürdüğü görüş ve düşüncelerinin son derece tartışmalı olduğunu da belirtmeliyim. 25 Nisan, yeni ortam, Selahattin Hilal. Bu çabasında aşırılığa düşmediği söylenemez. 25 Nisan 1973, Barış, Sunullah Arısoy. Dedikleri, görüşleri, yorumları yeni yeni tartışmalara yol açacağından yeni yorumların yapılabilmesi ortamını gerçekleştirecektir. Kemal Tahir'in romanlarının düşünsel yanını getirmek istediği yorumu, bileşimini tümüyle doğru bulduğumu, katıldığımı söyleyemem der. 26 Nisan 1973, Cumhuriyet, İlhan Selçuk. Yakın ve uzak tarihe değgin düşüncelerine katılmazdım Kemal Tahir'in. 26 Nisan, yeni ortam, Adnan Özyalçıner. Yakın tarih olaylarını, doğrulukları, yanlışlıkları, tartışma götüren olguları kendince getirdiği yorumlarla belirtmiş bir yazarımızdır. Not, tartışmalı diyenler katılmamak gereğini belirtmek gereğini duymuşlardır. 25 Nisan 1973, Milliyet, Ali Gevgilili. Ne var ki yazdığı ve düşündüğü şeyler arasında çok tartışmalı görüşler bulunsa bile. 24 Nisan 1973, yeni ortam, Melih Cevdet. Ama bu sözlerimle onun bu çeşit tartışmalar doğuran düşüncelerinin tümüne katıldığımı söylemek istemiyorum. 24 Nisan 1973, Cumhuriyet, Rauf Mutluay. Atıf Yılmaz'ın evindeki kırıcı olmayan tartışmalardan sonra karşı karşıya gelmemiştik. 24 Nisan 1973, Milliyet, İsmail Cem. Bütün söyledikleri %100 doğrular olmamıştı kuşkusuz. 22 Nisan 1973, Cumhuriyet, Mehmet Barlas. Kemal Tahir belki yanlıştı, belki de doğru. Not, çağdaşlarım, Nazım, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Kemal Tahir ve daha birçokları. Mutluluk. En çok birlikte öldüğüm. 12 Mart sonrası. Bir gece yalnızlığı. Not, bilinç. Düşün adam olarak Kemal Tahir. Tarihsel birikim. Geleneksel kalıtım, çağdaş veriler. Benim yazım 4. sayfa. Düşün adamı olarak düşüncenin kesin sonucuna varmamış, dahaca bir bileşke kuramamıştır. Örnek, dil, büyük olay, roman dünyası. Değişenler, bir düşünce dizgesi kurmuş değildir. Tarih notları ve sonrası. Yalnızca roman değildir, roman gözüyle bakılmamalı. Tartışmalı düşün. 5 romancı tartışıyor. Not, 3 dönemi var. Yaşama, toplam, artı, gözlem ve birikim, kaynaklanma ve esinlenme dönemi, artı, sıralama, düşün, dizge. Cezaevi öncesi, 28, dipnot geçirdiği yıllar olmalı. Cezaevi, 12, cezaevi sonrası, 25. Tarihi yeniden yorumlama, batılılaşma sorununu yeniden gözden geçirme, Türk'ün devlet kurucu niteliği, sağcıların benimsemesi, yönetici insan, az gelişmişlik yoktur. Anadolu insanı. Sınıf yoktur. Not. Doğu-Batı sorunu. Türkiye toplumsal yapısı. Türk insanı. Türkiye gerçeği. Belirgin niteliği devlet kuruculuğudur. Yürütücülüğü 600 yıl en uzun. Güçlü devlet. 27 Nisan 973. Milliyet Sanat. Haldun Taner. Her gün oturduğunuz 40 yıllık evlerin çok iyi bildiğimizi sandığımız numarasını bile sabah akşam kontrol etmeliyiz. Değil ki tarihin efsanelerini nokta nokta nokta. Not. Lütfi Simavi'nin Osmanlı Sarayı'nın son günleri. Neşir Şemseddin Kutlu. Not. Samih Tiryakioğlu'nun kitabı eski yazıyla karşılaştırarak. Dipnot. Bu cümle metinde üstü çizilmiş olarak gözükmektedir. Türk insanı nedir? Batıdan ayrımı, Osmanlı kanıtımı. Devletin gereği devletsiz sanat olmaz. Dizgesiz değil ama yeni bir dizge getirmemiştir. İsmail Cem'in yazısının sonu. Son sözü yoktu olamazdı. Düşüncelerinin noktalandığı yer değil. Bir önceden başlayıp yine süreceği bir yerdir. Hep yarım kalacaktı, bütünlenmeyecekti. Not. Babası Tahir Efendi, Abdülhamit Efendi, Abdülhamit Sarayı, Çerkezlik. Dipnot. Kemal Tahir'in babası Abdülhamit'in özel marangozhanesinde çalışmış. Gazetecilik, Nazım Hikmet, hapishane. Alışılmış benimsenmiş değil, sürekli tartışma, sürekli kuşku. Bu bir sürekli hesaplaşma ortamıdır. Buradan yadırgatıcı, abartıcı, özgünlüğe paradoksa uzanan eleştirileri. Not, serüven romanları, çeviri aşk romanları, dünya kadar bunlar incelenmelidir. Sanatçı coşkusuyla düşüncelerini en uç noktalara vardırarak abartır. Bu yüzden özgünlükleri paradoks olurdu, sınıf yok. Kan içici Batı, yeni Osmanlıcılık. Türkiye'nin tarihsel gerçeği Batı'nın feodalizm, kapitalizm, emperyalizm doğrultusundaki gelişim çizgisine uymuyordu. O şema Türkiye'de geçerli olmuyordu. Bu yüzden Asya tipi üretim biçimi önerisine coşkuyla eğildi. Nereden, neydi? Buradan burjuva yoka vardı. Not. 1. Sınıf İngiltere, Türkiye, Amerika, Vietnam. 2. Kore. 3 Doğu Harekatı, 4 Katılmak, 5 Kaçınmışlardı. 6 Düşünür değil, 7 Belirgin değildi. 8 Romancı, 9 imzalı, 10 Dizge yok, 11 Yorum, 12 Sınırlanmış, 13 Saptanmış, 14 Sıralanmış. On beşinci ayrımın sonu. Sayfa 217.